Tamam. O halde bir sorun yoksa tekrar hemen başlayalım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyeyim. Şimdi birincisi koronavirüsten bahsettiğimize göre neden ekonomiden bahsediyoruz konusunu herhalde geride bıraktık. Geride bıraktık çünkü ekonomiden bahsediyoruz ve bunun tek bir nedeni var. İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri. İnsanlar hayatlarını sürdürmek zorundalar. Başka yolu yok. Bunun yani başka yolu yok. Devlet bize, devlet olma vasfı nedeniyle bir destek vermek zorunda. Şimdi Aydın'dan rica ediyorum görüntüleri versin. 1.000 liradan başlayalım isterseniz. 1.000 lira almak için insanlar koronayı, efendim ölüm tehlikesini, sosyal mesafeyi, her şeyi bir kenara bıraktılar. Dikkat ederseniz kuyruklara girdiler. Polis anonslar yapıyor. İşte bugün aşırı yoğunluk olan şubelerini kapattı PTT. Bütün bunların nedeni ne? Bütün bunların nedeni 1.000 lira almak. 1.000 lira almak. O 1.000 lira insanlar için anlamlı bir para olmasaydı dostlarım, o insanlar o ölüm tehlikesini göze alırlar mıydı? Hiç kimse o insanları suçlamasın. O insanlar o 1.000 lirayı almak zorundalar. Bana gelen mesajların, ne yapayım, bana yardım edebilir misiniz gibi mesajların artık yanıt verecek durumda değilim. Gerçekten utanıyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. O kadar zorda ki insanlar. Bunlara tek tek biraz değineceğim. Şu görüntü, yani 1.000 lira almak için sıraya giren insanların görüntüsü Türkiye için önemli bir görüntü. Ben defalarca burada size Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisini verdim. Ayda kişi başı 835 lira. İnanın. Altında geliri olan 17 milyon 17 milyon insan var bu ülkede. 17 milyon insan var. Kişi başı 835 lira. Diyeceksiniz ki hemen asgari ücret bunu söylendiğini duyuyorum. 8 işte asgari ücret. Evet, ama asgari ücretli kendisi hariç 3 kişiye bakıyor en azından. Bölün zaten asgari ücreti 2.300 lirayı. Bölün ne çıktığını görün. 4 kişi de. Türkiye'de ayda 500 liranın altında geliri olan insanların sayılarını da biz biliyoruz. Her 1.000 kişiden 704'ünün borcu var bu ülkede. Türkiye İstatistik Kurumu rakamı ve 2018 rakamı bu. 2019'da krize girdik. 2018'de girdik aslında ama 2019'u krize geçirdik. Daha da kötü duruma geldi. O veriler daha geç açıklanacak. Dolayısıyla 1.000 liranın önemsiz bir para olduğunu kimse söyleyemez. O kadar. Bunu bir öncelikle söyleyeyim. Bu, yani kuyruğa girip 1.000 lira almak için birbirine böyle yapışan, virüsü hiç düşünmeyen, dikkat edin, o kuyruğa girenlerde ağızlarında maske bile yok o insanların büyük kısmının. Çok azında var, bakın dikkat edin, birkaçında var. Geri kalanında yok, fotoğraflarda görüyorsunuz. O insanlar bunu umursayacak durumda değil. 1.000 liraya ihtiyaçları var o insanların. Her 1.000 kişiden 704'ünün borcu varsa, her 1.000 kişiden 360'ının evinde ısınma problemi varsa, o zaman siz bana şunu söyleyemezsiniz. Efendim, bu işler düzelecek de Türkiye'de bunu böyle atlatacak da falan falan. Devletin devlet olma görevini yerine getirmesi gerekiyor. Büyüme yayını yapamadık korona yüzünden. Büyümenin ayrıntılarına bakamadık. Önümüzdeki günlerde biraz rahatlarsak eğer ben o yayını da yapmak istiyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Ekrana bakın, bana bakın dostlarım. Ben şimdi sizin gözünüzün içine bakıyorum. Her biriniz, siz, her biriniz, ben, her birimiz 500 dolar fakirleştik. Devletin resmi verisine göre ki güvenim çok düşük. Devletin resmi verisine göre 2019 yılında siz 500 dolar fakirleştiniz. 2018 yılında kişi başına 9.632 dolardı. Kişi başı gelir 9.127 dolara indi. Yani 500 dolar fakirleştiniz 2019 yılında. Ve Türkiye pozitif büyümeyle kapadı 2019 yılını, diyor devletimiz bize. 35 milyar dolar fakirleştik. Türk ülke olarak kişi başına da bu 505 dolar geliyor. 500 dolar fakirleştik. Şimdi buradayız. Bu noktadayız. Bu noktada durduğumuza göre öncelikle dünya nerede? Bir ona bakalım. Ondan sonra ülkemizin tedbirlerini konuşalım istiyorum. Bir kere Sayın Sağlık Bakanı'nın açıklaması, itiraf ediyorum, beni şok etti. Virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk. Ya İtalya, Çin yanıp yıkıldılar virüs bize gelmeden önce. 2 ay zaman tanıdı bize. Virüsün ne kadar hızlı yayıldığını biz biliyorduk. Ve benim çok önemsediğim bir nokta var. Herkes Sağlık Bakanı'nı çok başarılı buluyor. Neden başarılı bulduğunuzu söyleyeyim Sağlık Bakanı'nı. Şarlamıyor diye. Sağlık Bakanı ona buna ayar verip onu bunu azarlamıyor diye hepiniz Sağlık Bakanı'nı çok başarılı olduğunu söylüyorsunuz. Peki ben size bir soru sormak isterim. Dostlarım, hiçbirimiz açık açık konuşamıyoruz. Niye? Üstümüze bir şeyle geliyorlar. Sen din düşmanısın diye. Şubat ayında umre tartışması yaşandı mı bu ülkede? Yaşandı. Bilim kurulu beni hala yayınlamadı. İlk kez 2 hafta önce ben Halk TV'de Ayşe Nuras'ın yayınında söyledim. 2 hafta önce bilim kurulu bu sene umreye gidilmesin dedi. Sağlık Bakanı da buna destek verdi. Peki niye gidildi? Kim gidilmesini istedi umreye? Şimdi umreden insanlar geldikten sonra biliyorsunuz ilk 15 bin hiçbir şey yapılmadan ülkeye salındı. İnsanlara ateş düşürücü vermiş. Umreden gelenlere, ateşi yüksek olanlara, hani ateşine bakıyor ya tarayıcı. Onun önünden sorunsuz geçsinler diye ateş düşürücüler verilmiş. Bu haber yapıldı ve kimse bunu yalanlamadı. Düşünün, umreden geliyorlar, ateşleri var ve onlara ateş düşürücü, parasetamollü ilaçlar veriliyor, ateşleri düşük olsun diye. Ne zaman sosyal medyada kıyamet kopuyor, son 6 bin kişi yurtlara kapatılıyor. Orada da ayrı bir sorun var. Şimdi, bunu söylediğimiz zaman ne denildi? Sen umrecileri söylüyorsun da Almanya'dan gelenleri, İngiltere'den gelenleri, Amerika'dan gelenleri niye söylüyorsun? Ya onları da söylüyoruz tabii. Ama onlar bizim elimizde değil. Bunlar gelecek. Onları karantinaya hemen almalıydık. Ama umre meselesi bizim kontrolümüzdeydi. Ben geriye döndüm ve baktım dostlarım. Nedir? O zaman o tartışmalarda neler olmuştu? İnsan hafızası zayıf. Şöyle denilmiş. Umre'ye niye gidiliyor diyenlere. Efendim, Suudi Arabistan hiç koronavirüs vakası bildirmemiş. Koronavirüs vakası bildirmiş, bildirmemiş nasıl bir şey? Umre'ye sadece Suudi Arabistan'dan mı insanlar gidiyor? Dünyanın dört bir yanından gidiyorlar. Nasıl kalabalık olduğunu, hacda da öyle, umrede de öyle. Hepimiz biliyoruz bunlar o virüsü alacaklar. Bunu herkes biliyordu. Herkes biliyordu. Ve buna rağmen gönderdik o insanları. Şimdi size bir soru. Ben 2 hafta önce bu umre meselesini söyledikten sonra dedim ki Anadolu'da patlayacak. Şu anda karantina döneminin hani sonuna gelindi ve ne oldu? Yurtlara kapattıklarımızdan epeyce koronalı insan gördük. Umre'den gelen vatandaşlarımızda. Peki ondan önceki 15 bin onlar köylere gittiler. Rize'de, Çanakkale'de, şurada burada köyler neden karantinaya alınıyor zannediyorsunuz? O insanlar Almanya'dan mı geldiler? İngiltere'den, Amerika'dan mı geldiler? Bunu açık açık konuşmamız lazım. İki, yurtlar kapatılırken YÖK Başkanı, hiçbiriniz duydunuz mu YÖK Başkanı'nın bu söylemini? Yurtlardan çocukları kapatmak başka tehlikeler yaratır dedi. O zaman da hepimiz bağırdık gene. Evet, yaratır. Neden? Çünkü o çocuklarda varsa bunu Anadolu'ya yayacaksınız. Aksine o çocuklara orada çok iyi bakmalıyız yurtlarda. Şimdi bütün dünya efendim zorda da bütün dünyada yayılıyor. Ya bütün dünyada yayılıyor, yayılmaması bizim imkanımız vardı. Bize gelmemişti. İran sınırını hemen kapatıp, havaalanlarımızı hemen kapatıp dışarıdan transfer etmeme imkanımız vardı. Umre'ye gitmeme imkanımız vardı. Yani bunu yapabilirdik. O yüzden bunları da hiç konuşmadan anlamamız mümkün değil. Göreceksiniz, bakın şimdi size söylüyorum, Emin Çapa dediydi dersiniz. Anadolu'da korona patlayacak. Evet, şu anda İstanbul, İzmir yanıyor. Ama Konya niye yanıyor, bana söyler misiniz? Niye Konya'da bu kadar çok var? İllere bakın. Niye Konya'da bu kadar çok var? Neden? Bu belli. Bu belli bir şey. 1.000 liraya geleceğim Erkan Bey ayrıca. O görüntü Türkiye gerçeği diye söyledim. Ona neden itiraz ettiğimi söyleyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Taşra'da özellikle Anadolu'nun küçük kasabalarında, küçük illerinde şöyle bir şey var. Bu hastalık İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde bize gelmiyor. Bu bir virüs. Bakteri bile değil. Bu bir virüs. Bir canlının vücuduna girmedikçe canlı bile sayılmıyor. Virüs yayını yaptım biliyorsunuz Kenan Midilli hocamızla beraber. Onu izleyebilirsiniz izlemeyenler. Ama bu virüs Anadolu'da patlayacak diye korkuyorum. İlden ile seyahatleri engellemekte geç kaldık. Daha başında almalıydık. Şöyle düşünün. Ben kanserim. Bekliyorum. İyice böyle fena olana kadar tedavi olmuyorum. Ne kadar erken davranırsak o kadar iyi. Ne kadar erken o kadar iyi. Vaka sayısındaki artış şu anda Türkiye, o hani rakamları göstermek istemiyorum. Biz iktisatçıların kullandığı datalar onlar, biliyorsunuz. Biz o grafikleri çok kullanırız. Şu anda herkes modelliyor bunları. Ben o yüzden buraya göstermiyorum. Türkiye vaka sayısı artışında acayip bir yerde. O yüzden artık bekleyecek zaman yok. Şu anda sokağa çıkma yasağı ilan edilse, Bilim Akademisi'nin sayfasından bakabilirsiniz. Ben Twitter'da tweetledim Ali Alpar hocamızın mesajını. Şu anda yasak koysanız 3 hafta sonra etki etmeye başlayacak. Çünkü insanlar bu virüsü şu anda alıyorlar. Zaten 2 haftada kuluçka süresi var. Dolayısıyla yapmamız gerekenler var. Onu daha sonra bakacağım. 10 bin liraya da geleceğim Yakup Bey. Gördüm mesajınızı. Onu da hemen not alıyorum. Ona da dokunacağım. Şimdi isterseniz tek tek gidelim. Sonunda zaten sorularınızı alacağım. Hepsini, yani bütün sorularınızı alacağım orada da. Tek tek isterseniz sırayla gidelim. Şimdi bir kere ortalıkta bir yalan dolaşıyor. Bu da sürekli bana geliyor. Efendim Almanya'da tedavi ücreti şu kadar bin euro, Amerika'da şu kadar bin euro, Fransa'da şu kadar bin euro, Türkiye'de bedava yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti falan gibi. Amerika'yı bir tarafa koyun. Neden? Amerika vahşi kapitalizmin, yani sağ fikirlerin kalesi. Orada özel sağlık sigortanız yoksa Trump'ın yok etmeye çalıştığı Obamacare dışında hiçbir seçeneğiniz yok. Dehşet verici bir rezillik. Ama Avrupa'da, Amerika dışı bir yerde böyle bir şey yok. Bu bir yalan, troll yalanı. İki, efendim her yerde devletler yardım topluyorlarmış. Hiçbir yerde devletler yardım toplamıyor. Devletler yardım toplamaz. Burada size söyledim. Devletler vergi toplar. Ve paraya ihtiyacı varsa da iki seçeneği vardır. Borçlanır ya da para basar. Devletler yardım toplamazlar. Türkiye dışında ben yardım toplayan bir devlet görmedim. Hani böyle ucubik ada ülkeleri bilmem neler varsa onları bilemem. Ama devlet dediğimiz yerde para toplandığını ben görmedim. Hiç. Yani böyle devlet ciddiyeti olan bir yerde. İşte birileri Almanya'dan bir görüntü almış. Onlar RTL kanalının yaptığı bir şey ve daha da ziyade göçmenler için topluyorlar zaten. Devlet para veriyor. Kimseden para almıyor Almanya'da. Almanya'daki durum şöyle. Eğer kendinizde bir korona belirtisi gördüyseniz bir numara var. Telefon ediyorsunuz, karşınıza bir uzman doktor çıkıyor ya da uzman hemşire. Onunla konuşuyorsunuz. Eğer sizde korona olduğundan şüphelenirse size diyor ki şu numarayla şu hastaneye git, sana en yakın hastane. Orada test yapacaksın diyor, bedava. Sana eğer denirse ki sizde korona şeysi yok, daha korona belirtisi göstermiyorsunuz, test yaptırmanıza gerek yok. Ama siz gene de ille de korona testi yaptıracağım ben diyorsanız o zaman para ödüyorsunuz. Anca o zaman ödüyorsunuz. Yani öyle yok Almanya'da tedavi olmak için para ödüyorlar falan filan. Bunlar troll şeyleri. Yok hükümetler para topluyorlar. Bunlar troll yalanları. Bunlara aldırmayın. İnsanlara devlet para veriyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bambaşka bir şey. Orada biliyorsunuz cumhuriyetçiler alt gelir gruplarına yardım edilmesine zaten karşılar. Obamacare denilen sağlık yardımlarını, alt gelir gruplarının sağlık yardımlarını ortadan kaldıracağım dedi Trump geldiğinde ve bunun için çok uğraştı. Neden bunu söylüyor? Çünkü cumhuriyetçiler özellikle göçmenlerin, alt gelir gruplarının bu yardımlardan yararlanmasını istemiyorlar. O yüzden Trump bunu söz verdi. Çok uğraştı, kaldıramadı ve şimdi gene Obamacare'den yardım alıyor salgını engellemek için. Çünkü salgın dediğiniz şey toplumun tamamının korunması gereken bir şey. Dünyada bütün ülkeler kurtulsa salgından, bir ülke yardım etmezsek, bir ülkede kalırsa korona yine gelip bizi de vuracak, hepimizi vuracak. Çünkü sınırlar ebedi billah kapalı kalamaz. Bunu bir kenara koyalım. Ama Amerika gibi kapitalizmin kalesi ve Trump gibi bir başkanın yönettiği bir ülke bile kişi başına 1200 dolar helikopter para veriyor. Yani bedava, hiç karşılıksız. Nereye harcarsan harca kişi başına. Çocuk başına da 600 dolar veriyor. Düşünün, bir çocuğunuz varsa 3000 dolar helikopter para gökten geri ödemeyeceksiniz. Para geliyor evinize. Amerika'da olan durum bu şu an itibaren. Ergün Bey, yazdığınızı gördüm. Ona da geleceğim, bu 10 bin lira meselesine. Yani ona dokunacağım. Dolara da dokunacağım bugün biraz. Biraz dolar da konuşacağız, hiç merak etmeyin. Ama bir sırayla gitmek istiyorum izniniz olursa. Sorularınızı alacağım daha sonra. Şimdi o 10 bin lira krediden önce şu 1000 lirayı bir daha konuşalım. 1000 lirayı devlet kime veriyor? bin lira yardımı. Zaten yardım alan 2 milyon kişi var diyor. Bir kere bu yanlış. Neden yanlış? Şu anda biz devlet olarak o insanların arasına katılan yeni insanları da düşünmeliyiz. Yani zaten yardım alanlar, evet onlar zaten zordaydı. Onlara zaten yardım etmemiz lazım. Ama hepinize bir soru. Türkiye'de hizmet sektörü bütün çalışanların ne kadarını kapsıyor biliyor musunuz? Yarısı. %50'nin üstünde. %50'nin üstünde. Bunların da önemli bir kısmı vasıfsız insanlar. Ne? Ben size söyleyeyim. Özel güvenlik, onların önemli bir kısmı işsiz kaldı. AVM'ler kapanınca. Kafeler, lokantalar kapalı. Kafelerde, gittiğiniz kafeleri bir düşünün. Lokantaları bir düşünün. Oralardaki insanlar sizce yüksek maaş mı alıyorlardı? Yoksa asgari ücret mi alıyorlardı? Sigortaları var mıydı size? Yoktu dostum. Dolayısıyla ikili bir sorunla karşı karşıya o insanlar. Nasıl bir sorunla karşı karşıya? Bütün bunlar kapandı. Kim kapattı bunları? Devlet kapattı. Değil mi? Şu anda kafeyi açabilir misiniz? Ya da lokantanızı açık tutabilir misiniz? Tutamazsınız, zaten tutmamalısınız. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir, düşük maaşı aldığınız için bir kenara bir para koymadınız. Yani birikiminiz yok. Zaten anca geçiniyorsunuz. Bir insan asgari ücret alıyorsa nasıl bir kenara para koyabilir? Ya siz söyleyin, evde iki çocuğu varsa, bir çocuğu varsa, kiraysa zaten nereden evi olacak çalışın. İki, sigortasız çalıştığınız için kısa çalışma ödeneğinden de işsizlik maaşından da yararlanamazsınız demek. Yani o 1.000 liralık yardım zaten yapılan insanlara, zaten yardım verilen insanlara veriliyor. Onlar da böyle kuyruklara giriyorlar, görüyorsunuz. Bunun dışında da yardım etmemiz lazım. Ben size söyleyeyim, bizi kıskanan o Almanya var ya, bizi kıskanan o Almanya şirketlere şöyle diyor. Sana para vereceğim, hemen 9.000 euro veriyor, hemen veriyor. Hiç sorgu sual yok. Ama bunu hak etmediysen eğer, sen sonradan gelip denetleyeceğim ve fazlasıyla senden geri alacağım. Niye? Çünkü gidip denetleyip bakacak imkanı yok. Ekonomi şok duruşta. Ekonomide biz normalde ani duruş diye bir terim kullanırız. Bir şokla karşılaşıp aniden ekonominin durması. Ben bunun için ani duruş demiyorum. Şok duruş diyorum. Bunun kitabı daha sonra yazılacak. Çok araştırmalar yapacak. Dünya tarihinde böyle bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Evet, İspanyol garibinden 50 milyon, en az 30 milyon, birçokları 50 milyon, hatta bazıları 100 milyon insan öldü diyorlar. Ama o zaman ekonomi böyle iç içe geçmiş değildi. Bu kadar hızlı bir şekilde dünyayı dolaşmıyordu hastalıklar. Burada bir şok duruşla karşı karşıyayız. Çok ani bir duruşla karşı karşıyayız. O yüzden de bu küçümsenecek bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde FED Başkanı, St. Louis FED Başkanı dedi ki, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde işsizlik yılın ikinci çeyreğinde. Ne demek yılın ikinci çeyreği? Nisan, Mayıs, Haziran. %30'a varabilir. %30 ne demek? Şu anda 3,6. 3,6'dan %30'a fırlayabilir dedi. Bunun ardından işsizlik rakamları açıklandı. Her hafta açıklıyor onlar işsizlik rakamlarını. Bütün dünyada ona bakıyor. Dostlarım, Amerika Birleşik Devletleri'nde son 2 haftada 10 milyon kişi işsiz kaldı. 9 milyon 968 bin. Bunlar da başvuruda bulunanlar. Resmi kurumlara. Amerika'da da bir sürü göçmen, özellikle kaçak çalışan falan var. Acayip bir şey. 10 milyon kişi Amerika'da 2 haftada işsiz kaldı. Halbuki Dünya Çalışma Örgütü, yani ILO, Birleşmiş Milletler'in Dünya Çalışma Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, dünya genelinde 25 milyon kişi işsiz kalacak demişti. Ben de o zaman buna bu çok iyimser bir rakam demiştim. Sadece Amerika'da sadece 2 haftada 10 milyon kişi işsiz kaldı. Türkiye'de rakamlar 3 ay geriden geliyor. Biz 3 ay geriden görüyoruz rakamları. Onun için bu işsizlik rakamlarını çok geç göreceğiz. Bu yüzden devletlik görevini yerine getirmelidir. İşsiz kalanlar işini kaybedenler, iş bulamayanlar, o sosyoekonomik olarak aşağıda olan insanlara çok acil yardım etmemiz lazım. Gördüm, Morgan Stanley'in raporu bambaşka şeyler söylüyor. Gerçekten çok kötü şeyler söylüyor. Bütün bunları önemsememiz lazım. Devletin göz önüne alması gereken bir şey var. Türkiye'de kaç kişi kayıt dışı çalışıyor? Yani sigortası olmadan çalışıyor, bilmiyorum, biliyor musunuz? Her 3 çalışandan biri, diyor Türkiye İstatistik Kurumu. 9,5 milyon insan var kayıt dışı çalışan. Şimdi siz işsizlik yardımı veya kısa çalışma ödeneği üzerinden destek verirseniz, o kayıt dışı çalışanlar ve onların aileleri hiçbir yardım alamazlar. Bu doğru değil. Ben zaten Türkiye gibi bir ülke için kesinlikle ve kesinlikle kişi başı yardım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben hane üzerinden, hane demek aile demek. Bu arada aile bir kişi de olabilir, iki kişi de olabilir, dört kişi de olabilir, geniş aile de olabilir. Hani büyük aileler, büyük babalar da evde olabilir. Hane başına yardım etmemiz lazım insanlara. Hane başına. 5 milyon civarında haneye acilen ulaşmamız lazım. Çok acilen ulaşmamız lazım. Ekonominin nasıl durduğunu şuradan anlayalım. Akaryakıt satışları %70 düşmüş. Akaryakıt satışları %70 düşmüş dostlarım. Elimize gelen ilk veri. Kredi kartı kullanımı, ki aslında patladı. Neden? Herkes e-ticaret yapıyor. 1/3 seviyelerinin altında şu an itibariyle. Bu neyi gösteriyor? Bu şunu gösteriyor. Şok duruş bizi vurmuş. Vurmaması mümkün değil. Hala Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, işte efendim üretim yapmaya devam etmemiz lazım. İhracat bizim için önemli. Yahu kime satacağız? Kime satacağız? Kim gıda dışında doğru düzgün bir şey alıyor dostlarım? Şu anda Almanya'ya siz buzdolabı mı satacaksınız? Televizyon mu satacaksınız İngiltere'ye? Ne satacaksınız? Nereye satacaksınız? Çöp, sağlık, sağlığın her alanı, enerji gibi, enerji dağıtımı gibi, belediye hizmetleri gibi, hizmetler dışındaki her şeyi durdurmamız lazım. Her şeyi. Dostlarım, inşaatlar niye devam ediyor, sorabilir miyim size? Yani ne olur inşaatlar 2 ay, 3 ay dursa? O insanlar hayatlarını riske atarak orada çalışıyorlar. Çalışmazlarsa yemekleri yok. Çünkü devlet onlara bir para vermeyecek. Bunu biliyorlar. İnşaatlar niye devam ediyor? Allah aşkınıza bana söyler misiniz? Niye? Niye şu anda hala inşaat yapmaya devam ediyoruz? O insanları çalıştırıyoruz. Çünkü onlara kısa çalışma ödeneği vermek istemiyoruz. Çünkü onlara ücretli izne çıkarmak istemiyoruz. Ücretsiz izne çıkacaklar yoksa. Böyle bir şey olmaz. Bunlar doğru şeyler değil. Hiç doğru şeyler değil. Daha üstelik akaryakıt satışları %70 düşmüş. köprüler, otoyollar, o hani yap işlet devletler vardı ya, hani devletin cebinden bir kuruş çıkmayacaktı, takır takır. Sadece 2018, 2019 yılı için 8 milyar lira ödedik köprüden geçmeyenler için. Hani o yap işlet devletle yapılan köprü ve otoyollardan geçmeyenler için 8 milyar lira ödedik. Onun için kimse para yok demesin. Buradan sırayla giderek şu 10 bin lira meselesine gelelim. Ondan sonra ne yapılması gerektiğini tekrar bir daha söyleyeceğim. Düzenli olarak aynı şeyi tekrar tekrar belki birileri duyar diye söylemeye çalışıyorum. Dostlarım, 10 bin lira meselesinde benim canımı yakan şeyin ne olduğunu hemen size söyleyeceğim. Benim canımı yakan şey 10 bin lira meselesinde devlet bize diyor ki elektrik, doğalgaz paranı sen şimdi ödeyemezsin çünkü işsiz kaldın. Gelirin 5 bin liranın altındaysa sana kredi vereyim, faizli kredi vereyim ve elektrik, doğalgaz paranı öde. Ya bu mudur? Bu mudur? Şöyle bir dönemde EPDK ne diyor? Efendim kapı kapı gelip bakmayacağız. Ve eski tüketimlerinize bakacağız. Geçen sene Nisan'da ne kadar ödediniz? Efendim neden? İşte çünkü kapı kapı gelip bakacak insanlar da hastalık alabilirler. Ya böyle bir şey olamaz. Olması gerektiği belli, bir daha tekrarlayacağım sonunda. Almayacaksınız. Almayacaksınız. Bir kota belirleyeceksiniz ve almayacaksınız. Yayının sonunda izninizle buna da geleceğim. Merkez Bankası meselesine de geleceğim. İkinci konu dolar meselesi. Dolar meselesini daha önce söylemiştim. Ben doların geleceği konusunda tahmin yapmam. Bu benim uzman kanalım değil. O piyasacıların uzman kanalı. Ama şunu söyleyebilirim. Dolar neden artıyor? Bu konuyu söyleyebilirim. Çünkü bütün dünyada riskten kaçınma eğilimi var. Bütün dünyada riskten kaçınma eğilimi var. Herkes en güvenli yere gitmeye çalışıyor. Dünyada en güvenli yer neresi derseniz siz, Amerika Birleşik Devletleri hazine bonosu. Herkes için bu böyle. Amerika'yı sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz, şu diyebilirsiniz, bu diyebilirsiniz. O ayrı. Ama yatırımcılar için, özellikle çok parası olan yatırımcılar için Amerika Birleşik Devletleri hazine bonosu dünyanın en güvenli yeridir. Nasıl alırsınız Amerika Birleşik Devletleri hazine bonusunu? Dolarla alırsınız. Onun için ne yapıyorlar? Bütün her yerden paralarını bozuyorlar, gidiyorlar, dolar alıyorlar. O dolarla da Amerika Birleşik Devletleri hazine bonusu alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri hazine bonusunun faizi tarihte ilk kez hem 2 yıllık hem 10 yıllık hem 30 yıllıkta birin altına indi dostlar. Bakın, birin altına indi. İnsanlar o kadar talep ediyorlar ki yeter ki benim param güvenli bir yerde dursun, para mara kazanmayayım ama param güvenli bir yerde dursun diye. O yüzden de insanlar Amerika Birleşik Devletleri hazine bonosuna dönüyorlar. Deli gibi. Çok önemli bir konu bu. Doların artışındaki ikinci bir nedeni söyleyeyim. Biz DTH'lara bakarız. DTH döviz tevdiat hesapları. Yani gerçek kişilerin, sizin, benim bankalardaki döviz mevduatlarımız. Döviz mevduatları deli gibi alta alta alta alta arta bir yere kadar gelmişti. Ama ne oldu? 2 haftadır para çekilişi var. Neden? İnsanlar korkuyorlar. Gene bir dedikodu çıktı. İşte efendim devlet dövizlere el koyar mı? Bankadaki dövizlere el koyar mı falan diye dedikodu çıktığı için o yüzden insanlar bankalardaki dövizlerini küçük de olsa çekmeye başladılar. Bunlar doğru şeyler değil. Neden bunlar yaşanıyor diye hükümetin sorması lazım. Neden yaşanıyor? Çünkü bütünlüklü bir politika açıklamıyoruz. Bizim açıkladığımız her şey bir parça oraya, bir parça buraya, bir parça şuraya, bir parça buraya. Böyle olmaz. Böyle mümkün değil. Birbirini tamamlayan, birbirinin içine geçen bütünlüklü bir politika ihtiyacımız var. Eğer bunu yapmadan para basarsak o zaman daha da büyük tehlikeler bizi bekleyecek. Para basma kısmında biraz bunu değinmek istiyorum buna. Çok önemli bir konu çünkü bu konu. Şu anda ben Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerden biri olsaydım, önceliklerimden biri de şu olurdu. Mutlaka ve mutlaka gıda meselesini düşünüyordum. Yani tarımsal ekim dikim zamanı, tarlaya girme, bahçeye girme zamanı şu an. Bunları acilen düşünmemiz lazım. Acilen tarımsal üretimi nasıl yukarı taşırız diye düşünmemiz lazım. Kendinize şunu sorun. Bu salgın ne zaman bitecek dediler bize ilk önce. İlk çıktığında hani salgın ne zaman bitecek diye böyle sorulanlar. Genelde ne dediler? Nisan dediler. İlk şeyler böyleydi. Bu arada güneş çıktı patlıyor görüyorum ama ne yapacağımı şaşırdım. Kamerayı daha fazla eğemeyeceğim dostlarım. Nisan denildi. Nisan ayından itibaren salgının biteceği söylendi bize. Şu anda ne diyoruz? Şu anda Haziran diyoruz. Samet Bey, para basmaya geleceğim. Haziran diyoruz. Birkaç ay sonra belki de Eylül diyeceğiz. O yüzden devlet en kötü senaryoya göre hazırlık yapmak zorunda. Biz ekonomistler şöyle şeyler yaparız. Gelecek projeksiyonları yaparken en kötüsü, en iyisi, bir de orta en olası senaryo yaparız. Devlet en kötüyü düşünmek zorundadır. Çünkü bu salgının uzadığını varsayın. Beraber sizinle bir şey yapalım. Bu salgın uzadı. Dünyada ölümler 200 binler, 300 binler, 500 binler, milyonlara vurdu. Hani olmasın ama diyelim oldu. Sizce devletler ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Bir, sağlık ürünlerinin ihracatını engelleyecekler. İki, gıda ihracatını engelleyecekler. Ben size açık söyleyeyim. Gıda ihracatını engelleyecekler. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz gıda ihracatını engellemek, gıda ihracatını kesmek için devletler hazırlık yapacaklar. Işık çok patladığı için ayarlamaya çalışıyorum, kusura bakmayın. O yüzden ben devlet olsaydım, yani devleti yönetenlerden biri olsaydım, bir yandan bu gıda işini nasıl planlayabiliriz, nasıl yönetebiliriz diye de bir yandan düşünür ve bunu planlamaya, oluşturmaya sağlardım. Acilen. Nerelerde ne kadar stoklarımız var, stoklarımızda neler var, özel sektörün stoklarında neler var, bütün bunları kontrol ederdim. O yüzden devletin bunu da acilen bir kenara yazması ve yapması lazım. İkinci bir bunun yanında gıda ve şeyin dışında ikinci bir konuda devlet insanları dışarı çıkmaktan alıkoymak için bir program koymak zorunda. Başka bir yolu yok. mecbur bunu yapmaya. Orada da ne yapması gerektiğini birazdan size anlatacağım. Ya düşünün, Afrika'da Kongo gibi ülkeler bile vatandaşlarından elektrik parası almayacağım diyor ya. Türkiye böyle yani Türkiye'nin parası yok gibi bir şeyle bana gelmeyin. Türkiye'nin parası var ve bulunur. Yoksa da bulunur. Nasıl bulunur? Hemen söyleyeyim. Daha önce bunu söyledim. Şu anda devlet para yaratıyor zaten. Nasıl para yaratıyor? Basıyor. En şaşırdığım şey karşılıksız para basma. Arkadaşlar, dünyanın hiçbir parası karşılıkla basılmıyor. O eskidendi, çok eskidendi. Sizin hiçbirinizin yaşı buna yetmez. O çok eskidendi. Altın kadar işte dolar basacak. Sen de doları verince o altın alacaksın. Yani dolar çok kıymetli bir para birimi olacak. Öyle bir şey yok. Onlar bitti gitti. Hiçbir para birimi bir karşılıkla basılmıyor. İtibari bir şey. Şu anda da Türkiye zaten para basıyor. Ama para basmak sorununuzu çözmez sizin. Eğer ortada bir paket yoksa, nereye harcayacaksınız, nasıl alacaksınız, sonradan o parayı nasıl sterilize edeceksiniz? Yani ortalığa virüs gibi yayılıp enflasyon patlamaları, ekonomik çöküntülere yol açmaması için nasıl yok edeceksiniz? Bunun planını yapmamız lazım. Bu planı yapmazsak o zaman para basmak da bizi kurtarmaz. İlk yapmamız gereken şey ne? Merkez Bankası bir adım attı. İşsizlik fonundaki paranın aktive olabilmesi için, yani kullanılabilmesi için bir adım attı. Ne yaptı? İşsizlik fonundaki para nerede dostlarım? İşsizlik fonundaki para devleti ucuza fonlamaya gitti. Devlet ucuza fonlandı. Hazine bonosuna gitti. Şimdi elinde hazine bonosu var. Ne yapacak? Bunları götürüp piyasada satarsa bunlar çöp olur. Bizim hazinemizin durumu vahim olur. O zaman ne yapması lazım? Dedi ki hazine kağıtlarını bana getirin. Ben size para vereceğim. Çok güzel. Harika bir şey. Çok doğru bir şey. Çok doğru bir adım. Amerika Birleşik Devletleri bunu zaten çok uzun zamandır yapıyor. 2008'den bu yana yapıyor. Devlet ne yapabilir? Devlet şunu yapabilir. Bir kere işsizlik fonundaki 120 milyarın üstünde para var. 130 milyar yakın para var. Bunun çok büyük kısmı, tamamına yakını neredeyse hazine bonosunda. Onlar götürülür. Merkez Bankası'na verilir. Merkez Bankası bu kağıtları alır. Karşılığında para basar, verir. Bakın, karşılıklı bir para basma. Karşılığı var. Para verir. Devlet onu doğru yerlerde kullanır. Doğru yerlerde söylememe lütfen dikkat edin. Bu paralar yandaşlara giderse hiçbir işe yaramaz. Doğru yerlerde kullanır. Bu kriz atlatıldıktan sonra hazine faiz dışı fazla verir ve götürür, harcamalarını kısar, para biriktirir, götürür o parayı Merkez Bankası'na verir ve bonolarını geri alır. Merkez Bankası da o parayı imha eder. Buna sterilizasyon deriz. Böylece sterilize eder. Enflasyonu yol açmaz. Zaten şu anda enflasyon en son telaşımız. Ne alıyorsunuz dostlarım? Kazak mı, gömlek mi, elbise mi, buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi, araba mı? Ev mi alıyorsunuz? Nereden enflasyon olacak? Gıda dışında bir şey mi alıyorsunuz doğru düzgün? Çok az şey alıyorsunuz. İlaç, gıda ve belki biraz birkaç bir şey daha alıyorsunuzdur ama onun da dışında bir şey neredeyse almıyoruz. Bu yok enflasyona yol açar, karşılıklı parası. Bunları bırakalım. Şu an o an değil. Ben normalde disiplinli, sıkı demiyorum, disiplinli para ve maliye politikasından yana bir insanım ama şu an o an değil. Yok, şöyle bir şey konuşmayalım. Para yok etme nedir demişsiniz Onur Bey? Para yok etme şu. Siz genişleyici para politikası yaparsınız. Bir şokla karşılaşırsınız. Bunu ortadan kaldırmak istersiniz. Para basarsınız. Sonra da o parayı piyasadan çeker ve imha edersiniz. Paranın çeşitli biçimleri vardır. M2, M3 yani piyasadaki para miktarı. Ne kadar para dolaşıyor piyasada. O parayı alır, sterilize edersiniz, yok edersiniz, yani imha edersiniz. Böylece enflasyonu azdırmazsınız. Bu da önemli bir diğer konu. Şimdi akaryakıtta %70 düşüş olduysa eğer, işsizlik rakamlarını bilmiyoruz. İşsizlik rakamlarını bilmiyoruz ama etrafınıza bir bakın. Etrafınızda herhalde görüyorsunuz ne olduğunu. Çok fazla işsiz var. O yüzden işsizliğin patladığını hepimiz biliyoruz. Çünkü zaten işsizliğin en önemli bariyeri hizmet sektörüydü. Hizmet sektörü şu an itibariyle çok az hani özel bazı alan işte kargo gibi hani kapınıza getiriyorlar, internetten sipariş veriyorsunuz. Bunların dışında neredeyse hizmet sektörü çökmüş durumda. Sanayide durum zaten meydanda ama orada hiç değilse kayıtlı çalışıyordu. Çalışanların büyük kısmı kayıtlıydı ama hizmette çalışanların büyük kısmı kayıtsız. Bu kriz bir yerde duracak. Bir yerde duracak. Ona hazırlık yapmamız lazım. FED sterilizasyonu 2008'de, 2008'de FED genişlemeye geçti. Sterilizasyona girdi. Son 4 yıldır sterilizasyon yapıyordu. Çok da iyi bir sterilizasyon yapıyordu. Ama bu kriz gelince deli gibi yeniden ondan vazgeçtiler. Şimdi devlet ne yapmalı meselesi? Ahmet Bey, evet, sadece konsolosluklar Almanya'dakilere değil, hepimize mesajlar geliyor yardım edin diye. Ben kesinlikle açık söyleyeyim, kendi adıma ben böyle bir şey yapmam. Ben çünkü kendi çevremde görüyorum kimlerin yardıma ihtiyacı olduğunu. Onlara yardım etme imkanımız var. Hepiniz de lütfen çevrenize bakın. Çevrenizde yaşlılar varsa, alışverişe gidemiyorlarsa evden çıkmasınlar. Onların alışverişlerini yapıp kapılarına bırakın gençler. Bakın Almanya'da şu anda böyle, Almanya'da insanlar duraklara şey yazıyorlarmış. Ben gencim, alışverişinizi yaparım. Çok sevdiğim bir dostumla konuştum. Utku Frankfurt'ta yaşıyor. Çok genç bir mimar arkadaşımız. Apartmanlarına genç bir kadın. Ben gencim, sağlıklıyım, gücüm yerinde. Eğer alışverişinizi yapamıyorsanız ben sizin için alışverişinizi yaparım diye bir yazı asmış, telefon numarasına koymuş. Etrafınıza bakın. Yardım edebileceğiniz eminim insanlar vardır eğer yardım etmek istiyorsanız. 10 bin lira meselesini soruyorsunuz. Biraz önce söyledim. 10 bin lira borç ve faizli. Zaten bankalardan alabileceğim parayı, ha efendim şu anda banka bana kredi verir. Ya devlet de vermesin zaten. Niye devlet kredi veriyor? Benden elektrik, doğalgaz parası almazsan, kira meselesinde sorunum olmazsa o zaman benim zaten senin kredine ihtiyacım kalmaz, bana destek verirsen. Benim mesela merak ettiğim, bunu birkaç Ankara'da bürokrata sordum. Vallahi bilmiyoruz, acaba ne oldu dediler. Ya şu kolonyalar ne oldu? Hani yaşları kolonya dağıtılacaktı. Hani benim yaşım daha kolonya yaşı değil, onu söyleyeyim. Kolonya geldi mi? Yani bir soruyorum size. Hiç çevrenizde kolonya gelen bir yaşlı var mı? Dağıtılacaktı ya. Öyle alan yaşlı var mı? Varsa lütfen yazın, bir söyleyeyim. Ben hiç görmüyorum. İşi olup işini kaybedenler veya ücretsiz izne çıkarılanlar dışındakileri görmesi lazım Türkiye'de. İşi olup işini kaybedenler işsizlik fonuna gidebilirler. İşte kısmi çalışma ödeneğinde yararlanabilirler. Ama 9,5 milyon insan var. 9,5 milyon insan var kayıt dışı çalışan. Onun için onları görmeniz lazım. Evet, yazdıklarınızı görüyorum. Kimseye kolonya gelmemiş. Allah Allah, niye acaba? Ben bürokratlara sordum bu arada. Bir yanıt alamadım. Ha, bilmiyoruz falan dediler. Şu anda bilmiyorum. Neden insanları evde tutmalıyız sorusuna bir yanıt vereceğim. Ondan sonra da ne yapmalıyızı tekrarlayacağım dostlarım. İnsanları evde tutmak zorundayız. Bu yüzden de onlara yardım etmek zorundayız. Yardım ne olacağını birazdan söyleyeceğim. Yardım etmek zorundayız insanlara. Mecburuz. Başka yolumuz yok. Aksi takdirde insanlar dışarı çıkacaklar. Esnaf dükkanını açmak zorunda kalacak. Polisle çatışacaklar göreceksiniz. Ya da hırsızlık yapacaklar. Paraları yok, ne yapsınlar? 1.000 lira için kuyruğa giriyorlar insanlar. Mecburlar. Mecburlar, sokağa çıkacaklar, çalışmak isteyecekler. Berberler kapalı, kafeler kapalı, lokantalar kapalı. Bütün iş yerleri kapalıysa eğer mecburlar. Sokağa çıkma yasağı gelirse insanlara para vermek zorunda olduğunu düşünüyor hükümet. Onun için bunu yapmıyor. Şimdi devlet ne yapmalı? Bu 1.000 lira meselesi acilen genişletilmeli. Yani o yardım meselesi genişletilmeli. Elektrik, su, doğalgazda devlet bir kota koymalı. Bunu geçen yayında söyledim. Çok ayrıntılandırmayacağım. Bir kota koymalı. Demeli ki her aile şu kadar kilowatt saat elektrik, şu kadar metreküp su, şu kadar metreküp doğalgaz kullanabilir. Bunun parası ödenmeyecek. Aşanlar para ödeyecekler. Yani elektriği, suyu, doğalgazı fazla tüketmememiz lazım. Onu da tasarruflu kullanmamız lazım. Özellikle İstanbul'dakiler su yok. Barajlarda su son 4 yılın en düşük seviyesinde. %64'lerde. O yüzden durmadan ellerimizi yıkıyoruz. Hele önümüz yaz, Mayıs'ta, Haziran'da bu böyle devam ederse, gene ellerimizi yıkamaya devam edersek suyumuz kalmayacak. Belediye çalışıyor, hazırlık yapıyor. Onun için dikkatli olun. Lütfen. Zeynep Hanım, geç geldiniz. Devlet para basarsa enflasyon olmaz. Bu video konacak internete. Hayır, enflasyon olmaz. Bu konu çalışılmış bir konu. Enflasyonun hangi şart altında olacağı belli. Şu anda talep sıkıntısı var zaten. Ne enflasyon olacak? Şok duruştayız şu anda. Ne alıyorsunuz? Neye para harcıyorsunuz ki enflasyon olsun? Ayrıca da o para sonradan sterilize edilir. Bunu anlattım. İzninizle bir daha anlatmayayım. Arkadaşlar sıkılırlar. Böyle bir şey var. Devletin parası var. Dostum Hamza Bey, devletin parası var. Sokağa çıkma yasağı getirirse o parayı size vermedi. Size vermek istemiyor. Devlet vatandaşlarına bu parayı vermek iyi düşünmediği için bunu yapıyor. Devletin parası var. Yoksa da bulur para yaratılan bir şey dostlarım. Dünyanın hiçbir yerinde karşılıklı para diye bir şey yok dedim size. Para yaratılır ve enflasyonu da yol açmaz. Kanal İstanbul yapacak parayı buluyor da ihalesini yapacak parayı buluyor da hani bu sene Kanal İstanbul'a bilmem 20 küsur milyar lira ayırmıştı. Bunlar paralar diye devlet için böyle bir şey söz konusu değil. Küçük esnaf, berberler, yok lokantalar, kafeler falan bunları korumamız lazım. Bunlara yardım etmemiz lazım. Alt gelir grupları, ücretsiz izne çıkarılanlar bunlara yardım edilebilir. Şimdi ne yapılması gerektiğini söyleyeyim, daha fazla uzatmayayım. Konuştum, aynı şeyleri tekrar ediyor durumuna geleceğim. Bir, devlet bir kere nakdi yardımı, düşük miktarda bir nakdi yardım yapmak zorundadır. En az 5 milyon haneye. kişi başı değil hane başı hesabı yapmamız lazım. Ailelere yardım etmemiz lazım. 5 milyon haneye yardım etmeliyiz. 1.000-1.500 lira. 1.500 lirayı çok düşük bulabilirsiniz ama o nakit para. Birazdan sayacağım. Nakit para. İki, bunun yanında devlet hemen elektrik, su, doğalgazda bir kota belirlemeli. Bu kotanın üstüne çıkmadığınız sürece sizden bu elektrik, su, doğalgaz parasını almayacağım demeli. Bunun içine internette girmeli. Evden eğitime geçtiğimize göre almamalıyız. 3. Devlet iaşemizi de düşünmeli. Yani o 5 milyon dar gelirli hanenin iaşesini düşünmeli. Onlara kart verilmeli. Nedir o kart? 3 kişi mi var? 4 kişi mi var evde? 5 kişi mi var? 2 kişi mi var? 1 kişi mi var? Neyse. Eğer bunlar bu 5 milyon dar gelirli hanenin içindelerse o zaman onlara kişi başı şu kadar bulgur, şu kadar nohut, şu kadar fasulye, şu kadar ekmek, şu kadar taze meyve, sebze ihtiyacını anlaşmalı marketlerden gidip almalı. Karne sistemini işte CHP karnelere bizi muhtaç etti falan. İkinci Cihan Harbi vardı. Bu da bir Cihan Harbi. Lütfen küçümsemeyelim. Size söyledim. 1.000 kişiden 704'ünün borcu olan bir ülke burası. 17 milyon insanın 16 milyon 888 bin diyor Türkiye İstatistik Kurumu. 17 milyon insanın aylık geliri kişi başı 835 liradan daha az. Zaten bu kuyruğa giren 1.000 lira için girenlerden görüyorsunuz. Bunların hepsini bir arada yapması lazım devletin. Para basma meselesinde de devletin bunu nasıl sterilize edeceğini, yani sonra nasıl halledeceğini, nasıl sıkı para politikası yapacağını, saraylarda işte efendim ötede börüde kamuda hala paralar harcamadığını bize ispatlaması lazım. Alt gelir gruplarını